Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zıdni ilmen ve fehmen. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Yahlul ukdeten lisani yefkahu kavli. Evet, Rum suresinden kaldığımız yerlerden devam ediyoruz. Sayfa 405, 23. ayeti bitirdik. Şimdi 24. ayeti işliyoruz. Bu bayağıdır bir ayettir. Allahu Teala bu da ayettir diyerek sürekli olarak bize düşünmemizi isteyen ayetler veriyor. Bunda tefekkür eden bir kavim için ibretler vardır diyor. Aklını kullanan kavim için ayetler var diyor. Alimler için diyor ayetler vardır diyor. Şimdi ayet diyorum anlaşılıyor değil mi? Yani kitaplarda ayetler demiyor, ibretler vardır diyor, deliller diyor. Ama yani ayet bunları bazı Kur'an şeylerini, kavramlarına bizim olduğu gibi kullanmamız daha uygun olur. Yani ayet diyor, sırat-ı müstakim, takva. Bunları bir kelimelerle ifade etmeye çalıştığımızda gerçek şeylerini atlayabiliyoruz. Yani madem Kur'an'la ilgileniyoruz, bazı şeyler Kur'an terminolojisinde kalırsa böyle çok fazla izaha gerek kalmaz. O yüzden ayetler var dendiğinde biz ayet olarak bilelim. Yani biliyoruz ki biz Kur'an ayetleri gibi değil, surelerin parçalarından biri değil, o da ayet. Ama ibretlik şeyler, bize ders alacak, Allah'ın delilini gösterecek şeyler. Mesela ayet dendiğinde şöyle bir şey var. O konuyu düşündüğünde Allah'ın varlığına, kudretine net bir delil var orada. Mesela biraz sonra anlatacağım, şimşekle ilgili bazı meteorolojik bilgiler vereceğim, ilimsel bilgiler. Vay be, ne kadar da kuvvetliymiş bu falan deyince, yani o aslında çok fazla bir yere götürmüyor. Ama Allah'a götürdüğünüzde o bilgileri oluyor. Daha değerli oluyor. Yoksa yani ilimsel bir bilgi. Hatırlıyor musunuz? Birkaç ay evvel bir konuşma olmuştu da yine ayetlerle ilgili. Gerçek ilim ya da gerçek alim, o ilimin arttıkça, o bilgin arttıkça Allah'a karşı duyduğun korkuda, haşyette, hafta bir artış olursa ilimde. Hani bir ayeti okumuştuk ya, ondan ancak alimler korkar. Şimdi ilim artıyor sürekli. Biz her gün bir ilim öğreniyoruz, bilgi öğreniyoruz. Bu bir test edeceğiz. Bizde ne kadar Allah korkumuzu artırıyor bizim. Eğer bir değişiklik yoksa o yük bilgiler. Yani çok da değerli bilgiler değil. Ama bilgi bizi Allah'a yaklaştırıyorsa, Allah'a karşı haşyetimizi, havfımızı, korkumuzu, takvamızı artırıyorsa, gerçek anlamda bilgi, yararlı bilgi oluyor. Bu anlamda da işte bunların içerisinde ayetler var deyip de direkt geçtiğiniz takdirde, eğer Allah'ın varlığına, deliline karşı sizde bir artırıcı bir şey olmazsa bu tehlike. Çünkü bir ayette şöyle bir şey diyor. Onlar diyor, bir ayet indiği zaman diyor, birbirlerine kaş göz işareti yaparlar ve derler ki diyor, bu hanginizin imanını, bilgisini, imanını, korkusunu, takvasını artırdı? Sıvışıp giderler diyor. Yani burada bize ne mesaj var orada? Bizde okuduğumuz ayetler bizde Allah'a karşı bu anlamda bir pozitiflik katacak. Yoksa Allah korusun onların durumuna düşeriz. Nasipsizlik, evet, gayretsizlik, talep eksikliği de bundan yana. Yani aramakla bulunmaz deniyor. Tasavvufi bir söz var. Ama bulanlar ancak arayanlardır. Yok hoşuma gidiyor sesim. Yani o yüzden niyetli olmakta fayda var. Gündüzlüğün biriyle konuştum, daha ayete geçemedik ama bir şeylerin talebinde, sürekli bir şeylerin talebinde ama niyet sorgulaması yapmamış. Niyet sorgulamasıyla ilgili bir şey yaptığında doğru ya, ben bir şeyi çok istemeyeyim dedi öylesi o konuya. Yani seni nerelere götürecek konu o. Yani bir şey istiyorsun, nerelere götürecek? Yani senin talep ettiğin ve doğru talep ettiğin miktarca bir şeyler sana geliyor. Yani iyi bir iş bulmak istiyor, iyi bir çalışma ortamı bulmak istiyor. Ama ben hemen şunu sorguladım. Peki dedim, şu an namaz kılıyorsun, ne olacak? Patrona bağlı dedi. Hayır dedim, bak imtihanı kaybettin. Sana bağlı olmalı. Sen öyle demelisin ki, her ne kadar bu iş benim istediğim bir iş olsa da, değil mi ki beni namaz kılmaktan, ibadetten, Allah'tan ayık olacak, ben onu istemiyorum demen lazım. Yani biz o yüzden hani niyetlerimiz, taleplerimiz biraz o anlamda sorgulamalıyız. Evet, bu ayete gelince başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ayatihi, onun ayetlerinden birisi de yurikumul berka, size gösteriyor. Neyi gösteriyor? Berka'yı gösteriyor. Berk, şimşek demek. Hani erkek ismi olarak da kullanılıyor biliyorsunuz. Şimşek demek. Berk'i gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Havfen, bir korku olarak, havf olarak, endişe, kaygı anlamında korku bu. Ve ta'amen, ve ümit durumunda. Bu devam edelim, sonra inceliklerine gireriz. Ve yunezzilu, indiriyor. Mines semai, semadan, gökten ne indiriyor? Ma'en, su indiriyor. Fe yuhyi, hay veriyor, canlılık veriyor, hayat veriyor. Bihi, onun ile, yani yağmur ile hayat veriyor. Nereye veriyor? El arda, arza veriyor, yere veriyor. Ne zaman? Ba'de meftiha, onun ölümünden sonra. Yani arzın ölümünden sonra ona yağmur ile hayat veriyor. İnne fî zâlike, işte bunda le âyâtin, kesin kes birçok ayetler vardır. Kim için? Li kavmin ya'lûn. Aklını kullanan, akıl eden, akıl sahibi, düşünen kavim için ibretler, ayetler var. Çok güzel bir ayet. Şimdi şeylerine girelim, inceliklerine girelim. Yurikum denmesi gösteriyor. Yurikum dediğine göre Allah kastediyor, yani gösteriyor, bizzati gösteriyor, bakmamızı istiyor. Onu fark etmemizi istiyor. Size gösteriyor diyor Allah. Şimşeği düşünün. Çok ilginç değil mi? O görüntüleri düşünün. Hele yeni teknolojiyle bu fotoğrafları falan çekiliyor. Böyle insanlar bilgisayarlarına masaüstü yapıyorlar. Yani arka plan görüntüsü olarak şey yapıyorlar. Çünkü çok dehşet bir görüntü. Ve çocukluğumuzdan beri de, yani beni çok etkiler, bilmiyorum hepimizi de etkilemiştir. Çok müthiş bir görüntü var.
Korkutmalar mı canım? Gündüz de gibi derler.
Valla korkutmalarına gerek yok. Korkuluyor yani.
Çocuklar ufaklar var hepsi.
Evet, gündüz de gibi. Korku yani özellikle birinin korkutması, mesela polisten falan korkutuluyor, iğneden korkutuluyor, ama bunun korkutulmasına gerek yok. Fıtrati olarak öyle. Çünkü diyor ki, havfen diyor, size diyor, korku ve tamamen içinde gösterir diyor. Demek ki fıtrati olarak ya da olayın kendisinde bir şey var yani, dehşet var. Yani hiç kimseye şimşeğin çakmasına ay ne kadar romantik demiyor. Yani yağmurun yağmasına falan böyle belki romantizm içerisinde bazı şeyler denebilir. Ama şimşeğe öyle bir şey yok. Şimşekten herkes korkuyor. Zaten korkmayanlar tehlikede. Çünkü başka bir ayet var, onlara gireceğim. Orada çok incelikler var, korkmamız da lazım. Yani ben korkmam. Neden korkmuyorsun bir sorgula. Yani kendini korkmamaya, yani fıtratında var senin. Olayın doğalında var. Ama ben yok korkmam diyorsan o niyet sorgulaması yapmak durumundasın orada. O ayetlerde gelecek zaten. Hem yalan söylüyor hem de başka şeyleri var. Şimdi şimşek hakkı, şimşeği araştırdım. Şimdi aklını kullanan kavim diyor ya burada. Ya da bunda tefekkür edilecek bir ayet var. Ya da bundan alimler korkar gibi şeyler varsa Allah-u Teala diyor ki bize özellikle şimdi diyor, bunun ilmini bir araştırın diyor. Yani hem bir tefekkür et kendi kendine diyor, hem de bilgileri bir araştır. Ben de araştırdım, şey nasıl oluşuyor diyor, şimşek nasıl oluşuyor diye. Bunları bir şey yapalım, sonra devam ederiz. Şimdi biliyorsunuz bulutun oluşmasını hepimiz biliyoruz. Isınıyor, gökyüzüne çıkıyor su buharları, değil mi? Normal bulut oluşuyor. Şeyde biraz farklılık var şimşeğin oluşmasında. Yine bulut oluşuyor ama yerdeki ısı ile gökteki ısı arasında ciddi bir fark olduğunu düşünün. Ve bulutun içerisinde de şeyler var, su molekülleri var. Bu su molekülleri o bulut 2000-3000 metreye çıkınca birdenbire donuyormuş. Su molekülleri kristalize oluyor, dolu gibi düşünün, şeyin içi doluyla dolu ama sürekli olarak birbirine sürtünüyor. O su şeyleri, kristalleri, buzları ya da dolu sürekli olarak birbirine şey yapıyor, sürtüyor. Burada statik elektrik oluşuyor. Hani okulda görmüştük ya, bir kalemi sürtüyorsun da balona değdiriyorsun, bir elektrik oluşumu oluyordu. Statik elektrik şeyi oluşuyor. Ve bu o kadar yüksek bir şeye çıkıyor ki, miktara çıkıyor ki. Bir de o oluşan bulutlar, başka ayette de var, onu da göreceksiniz. Dal gibi olarak tarif ediyor Allah-u Teala onu. Hakikaten incelemişler, tabanı geniş, yukarı doğru şey olan bir bulut. Buna meteorolojide ben biraz havacılıkla ilgiliydim. Havacılıkta meteoroloji dersleri veriliyor özellikle. CB bulutu deniliyor. CB olarak yazılıyor. Günde bir pilot hastaya baktım. O diyor ki, şimşek çakıyordu hatırlarsanız dün. Diyordu ki bu bizim düşmanımız diyordu. Tabi tamamen mesleki olarak şey yapıyor. Biz bunun içerisine girdiğimiz takdirde diyor düşme ihtimalimiz çok yüksek diyordu. Peki dedim nasıl şey yapıyorsunuz? Önümüzde bir ekran var. Ekranda CB'leri gösteriyor orada. Çeşitli renklerle kırmızı en tehlikelisi diyor. Biz onun içine girmeden sağından solundan dolaşmaya şey yaparız diyor. O CB kümülüs, C kümülüsün şeyi de tam bilmiyorum. Dağ şeklinde bir görüntü. Bu dağ şeklinde bir görüntünün en yukarısıyla en aşağısı arasında ciddi bir elektrik potansiyeli farkı oluyor. Belki fizik derslerinden ya da fen derslerinden hatırlarsanız yukarıdan aşağı doğru bir hareket vardır. Rüzgar da öyle. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru rüzgar eser. Elektrik de öyledir. İki potansiyel değer oluşursa yüksekten aşağı bir akım olur. Biz buna elektrik diyoruz. O kadar ciddi bir elektrik şeyi oluşuyor ki artık hava iyonize oluyor. Deşarj oluyor. Ve ciddi bir elektrik şeyi oluyor, geçişi oluyor. Deşarj deniyor şeylerde, boşalması oluyor. Ve biz bunu baktığımızda elektrik deşarjını şimşek olarak görüyoruz. Eğer bu bulut içerisinde değil de bulut ile yer arasında olursa buna da biz yıldırım diyoruz. O farklı olarak şu var. O kadar elektrik potansiyeli oluşuyor ki bu sefer yer ile gök arasında, yer ile bulut arasında o potansiyel fark oluşuyor. Pardon, Mehmet Acar arıyor. Selamun aleyküm Mehmet Bey.
Aleyküm selam hocam.
Katılacak mısınız?
Katılacak.
Tamam, bağlıyorum.
Tamam.
Şey, 4 sayfa 405 Rum suresi 24'ü işliyoruz efendim. İşte bu potansiyel fark o kadar oluşuyor, fazla oluyor ki bu sefer de bulut ile yer arasında bu elektrik şarjı oluşuyor. Ve o yere düşme oluyor. Şöyle oluyormuş o da. İlk şey bir kanal olarak açılıyormuş. Yerden de yukarı doğru çıkıyormuş bir elektrik şeyi. Ve ortalarda bir yerde çarpışma oluyormuş. Çarpışma olunca kısa devre oluşuyormuş bu sefer. Tabii bunlar milisaniyeler içerisinde gerçekleşiyor. Ve ciddi bir elektrik şeyi oluyor. Patlaması oluyor. Yalnız çok ilginç şeyler var, bilgiler var. Bunları bir şey yapalım. Çok ilginç. Tek bir şimşeğin yaydığı enerji dahi Amerika'daki tüm elektrik santrallerinin ürettiği enerjiden daha fazlaymış. Bir şimşek. Bir şimşek çakışı 3 aydan daha fazla bir zaman için 100 wattlık bir ampulü yakabilirmiş. Bir ampulü. Bir şimşeğin yere temas noktasında hava 25 bin dereceye kadar ısınır. Şimşeğin hızı saniyede 150 bin kilometredir. Ortalama kalınlığı da 2,5 ila 5 santimdir. Yani şu kadar yaklaşık. Bu şeyden. Şimşek yeryüzünü kaplayan bitki örtüsünün yaşamını devam ettirebilmesi için önemli olan nitrojen moleküllerini üretir. Biliyorsunuz azot dengesi var. Azot bütün bitkiler için gerekli. Olmazsa olmaz. Bir ayette diyor ki biz diyor rızkı gökten indiririz diyor. Biz sadece bunun su olduğunu düşünüyorduk. Yapılan araştırmada gökten azot indiğini şey yapmış. Siz fark etmişsiniz de evde çiçekler pek canlı değil. Balkona bir çıkarıyorsunuz, yağmur alıyor, bitki canlanıyor. Neden? Aynı zamanda azot da iniyor onun üzerine. Azot dengesi var. Bu şekilde oluyor. Ortalama... Efendim? Evet, son ayet. Ortalama şimşek çarpması 20 bin amper elektriksel güç içerir. Bir kaynakçı çeliği kaynatmak için... yalnızca 250 ila 400 amper kullanır. Yani bir kaynak için 400 kullanıyor, onda 20 bin amper var.
400 amper eritiyor benim mesleğim.
İşte bu 20 bin ampermiş. Ayarını düşün neresi yani. Şimşek saniyede 150 bin kilometre ile neredeyse yarı ışık hızıyla hareket eder. Yani gözümüze gelişi değil. Yani kendisinin aldığı mesafe hızı olarak bunu gösteriyor. Şimşeğin yaydığı ışık 10 milyon tane 100 wattlık ampulün yaydığı ışıktan daha fazla aydınlık verir. Örneklendirme gerekirse İstanbul'daki her evde bir ampul yansa çakan tek bir şimşek etrafı bundan daha fazla aydınlatır. Allah Kur'an'da şimşeği bu ihtişamla parıltısını şöyle bildirir diyor. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözlerini kamaştırıp götürüverecektir. Yani burada ayetin içerisinde de bizim daha şimdi anlayabildiğimiz gerçeği söylüyor. Şimşeğin oluştuğu kanaldaki sıcaklık, dedim ya bir kanal içerisinde akıyor, 10 bin dereceye kadardır. Demiri eriten yüksek fırınlarda oluşan sıcaklık ise 1000 ila 1100 arasındadır. Yani demirin eritmesinin 10 katı. En küçük şimşeğin ürettiği sıcaklık ise bunun 10 katıdır. Bu kavurucu sıcaklık şimşeğin dünyada bulunan elementleri kolayca kavurup yok edebilmesi demektir. Bir başka kıyaslama yapmak gerekirse güneşin yüzeyindeki sıcaklık 700 bin derece kadardır. Yani yaklaşık 70'te biri kadar bir güneş sıcaklığı hemen bizim tepemizde duruyor. Allah'tan milisaniyeler içerisinde oluyor bu. Yani sürekli değil. Yılda peki ne kadar senede yıldırım düşüyormuş? Yılda düşen 3 milyar yıldırım varmış. Saatte 96 bin kilometre hızla hareket ediyormuş ve 30 bin derece ısrar çıkarıyormuş. Bu Yüce Allah'ın var ettiği en körkemli atmosfer olaylardan biridir diyor. Şimdi daha çok bilgi var. Ben bunları niye şey yaptım? Anlatıyorum. Yani bir olayda size gösterir diyor ya, bunlar sadece ilmi bilgiler, ne kadar büyük bir olaylar var. Peki ayetin içerisine girmek gerekirse, yani bunlar bize vay be ayetler dedirtiyor. Ama ayetlerin içinde başka şeyler var. Şimşeği gösterir diyor. Havfen ve taame. Bir korku ve bir ümit olarak. Tamam. Tamam. Hani tamah etmek var ya, ümit beslemek, bir beklenti içerisinde olmak kelimesi. Havfı da biliyorsunuz değil mi? Havf korku. Ama nasıl bir korku? Hani Kureyş suresinde var ya, İlafi Kureyş'in İlafi Mırtaşı ve Sakar Yabudur Rabbe Hazar ve Amenin Cu ve Amenin Min Havf. Yani kaygı anlamında bir korku. Yani ya bir şeyler olacak, bana bir zarar gelecek. Anlatabildim? Eyvah bu ne anlamında bir korku. Kur'an-ı Kerim'de 5-6 tane Kur'an şeyi var, ifadesi var. Haşyet var, korku var. Şimdi saymayayım. Hazar al-Meyt var. Rahabe var, korku anlamında. Nezere var. Bunlardan birisi. Şimdi düşünün bir, korku ve ümiti niçin Allah-u Teala vurguluyor burada?
Korku ve ümiti neler yapıyor?
Evet. Ve bunu şimşek olayıyla şey yapıyor.
Korku ve ümit arasında olun.
Var. Yani korkuyla ümit arasında olun. Bu tasavvufta bir kavramdır. Nasıl yaşanması gerektiği konusunda deniyor ki şeyler. Yani hangi modda olacağız? Korkuyla ümit arasında. Yani cennet cehennem şeyine yaparsa cennete girme konusunda ümit sahibi ama cehenneme girme konusunda da havf, korku, endişe şeyini diyor. Hiç yani rahatınız olmasın diyor. Rahatla, oh be ben kesin cennetliyim de demeyin. Ya ben kesin cehennemliyim de demeyin. Korku ile ümit arasında olun. Ya da ya benim bu sistemim devam eder. Rahat. Hayır, bir korkunuz olsun yani endişeniz olsun. O çünkü sizin aşırıya gitmeniz, azmanızı engeller. Ama tamamen de tersi olduğunda da imani tehlikeler olur. Yani bu ikisinin arasında bir yol tutun anlamında ifadelerdir. Bunun vurgusu olabilir. Doğru. Başka ne olabilir?
O iki yoldan halk ve reca olarak geçiyor. Ama burada halkı kullanmış, reca yerine tamayı kullanmış.
Evet.
Reca ile tamay arasında bir fark nedir?
Reca o minnet anlamına daha çok geliyor. Yani bir şey rica ediyorsun ya Allah'tan. Yani Allah'ım yani bize rahmetini nasip et anlamında. Buradaki havfın tersi. Yani şöyle. Şimdi Kureyş suresine bir bakın. Kureyş suresinde ne var? Kureyş kabilesine yazın ve kışın bir seyahat var. Ticaretinden korkmasından sizi emin eylediği için bu beytin sahibine kulluk edin diyor. Yani kaygılardan uzak bir yaşantı var. Tam şeyde ise, tamahta ise biraz sonra şey yapacağız. Tam tersi, yani bir beklenti içinde olmak, menfaat bir beklentisi. Ama ricada öyle değil. Yani bir maddi bir beklentiden daha uzak bir şey. Tamah, hani tamah etmek. Maddi bir beklentinin olması, sana fayda getirecek bir beklentinin olması anlamında şey oluyor. Şimdi şimşekten niye korkulur?
Kendi beklenti olur.
Ve niye beklentisi olur?
Kendine zarar verir.
Kendi zarar korkusu, doğru.
Yani rahmetini kastediyor.
Bir kere bulutlarda oluyor değil mi bu olay? Bulutta olduğu zaman hemen aklımıza şu geliyor. Yağmur. Şimdi korkuyoruz. Başlı başına bir korkuyoruz. Peki çiftçi ne yapıyor? Çiftçi ümitleniyor. Yani bir yolcunun, bir çocuğun korkması var. Değil mi? Bir de bu işten beklentisi olanın var. Ya yağmur yağacak ya. Şimdi genellikle bu bir bahar ve sonbaharda belli bir şimşekler çakıyor, şey yapıyor. Ama ayeti kerimenin bir şeyi var burada, işareti var. Bu derinliklerinde seziliyor. Burada normal doğalında olan, normal mevsim normali dışında Allah-u Teala'nın bir mesajı var burada. Ne zaman insanlar daha çok yağmur beklentisine giriyorlar? Yazın değil mi? Şimşek baharda da çakıyor. Sonbaharda da çakıyor. Yani yağmurun rutin olarak yağdığı mevsim normali olanda oluyor. Ama burada ayetin derinlerinde sanki bundan daha farklı bir şey vurgulanıyormuş gibi geliyor. Muzaffer Bey'in dediği gibi yazın değil mi? Yazın. Yağmur yağmıyor. Çiftçi ekinini dikti. Belirli bir zaman geçti. Yağmur yok. Bir yağmur beklentisi olmuyor mu burada? Yani yağmur o zaman daha çok insanlar beklemiyor mu? Bekliyor ama yağmur yok. Yağmur niye yağmıyor? Yani bir meteorolojik olayın akışından. Bir de niye yağmıyor olabilir? Hani biraz daha manevi sebepleriyle şey yapıyorum. Sesli ifade edin. Rahmete layık değilsin. Yani hani bir çocuğuna normal bir bakıyorsun sistem gereği. Bir de bir beklentin oluyor değil mi? Yani bir beklentisi olsun ki ben de şu çocuğa bir şey yapayım. Çocuk tam tersine isyankar, gereklerini yapmıyor. Sen her zaman yaptığın, rutin yaptığın iyilikleri ona yapma için gönlünde bir heves buluyor musun? Bulmuyorsun değil mi? Yine veriyorsun, ediyorsun ama biraz şey yapıyorsun, yani esirgiyorsun. Kerhen şey yapıyorsun. İşte o anları düşünün. Mesela yağmur dualarına çıkılır, bilir misiniz Anadolu'da? Yazın çıkılır. Kışın çıkılmaz. şey, ya da baharda çıkılmaz ya da sonbaharda çıkılmaz. Yani böyle en fazla ihtiyaç duyulduğu şeyde olur. En azdığı zaman oluyor, doğru. Ve yağmur yok. Peygamber Efendimiz biliyorsunuz değil mi? Yağmur duası Peygamber Efendimiz'in tarif ettiği bir duadır. Ve Anadolu'nun köylerinde yağmur duasına çıkılır. Hiç denk geldiniz mi biliyorsunuzdur. Onun televizyonda var, en azından görmüşsünüzdür. Mesela çoluk çocuk en öne konur biliyor musunuz? Sabiler falan davet edilir. Hayvanlar konur. Ve dışarı bir yere çıkılır, toplanılır. Ve haşa acındırılır.
Ağlanır.
Ağlanır. Şey yapılır.
Taşlar deriye konur falan.
Şey diyor. Allah'ın rahmetini celbetmek için diyorlar.
Yani Allah'ın rahmetini celbetmek için. Bakın size bir olay anlatayım. Baba tanıyor. Münir Derman hocalar tasavvuf konusunda çok şey bir yerlerde, güzel bir yerde ve kerameti de gözüken insanlardan birisi. Askerdeyken Edirne'de yapmış askerliğini. Onun da böyle manevi kimliği olduğunu biliyorlar. Kıtlık da var, kuraklık da var. Onu yağmur duasına çağırmışlar. Demiş ki ya yapar mısın? Yedek subaymış o sırada. Demek ki daha farklı dönemler. 40'lı 50'li yıllarda demek ki. Şimdikiyle kıyaslamayın. Gelirim demiş ama bir şartla demiş. Başınızdan sırılsıkla olmadan şapkasının içerisine yedek subay şapkası var ya, bunun içerisine sırılsıkla olmadan kimse ayrılmayacak orada demiş. Tamam demişler, madem bu kadar cesaretli, yani yağmur beklentisi de var, gitmişler. Alanda toplanılmış, silahını çıkarmış, koymuş beylik tabancasını oraya. Şapkasını da çıkarmış. Demiş ki buradan kimse ayrılmayacak demiş yağmur şeyinde, yağmada. Açmış, açın demiş ellerinizi. Ya Rabbi demiş, sen ikram sahibisin, yağmurunu her zaman gönderirsin ama demiş, biz hak etmiyoruz bu içimizdeki, orada bazı güzel bir şeyler söylemişti işte. Bilmem nelerin yüzünden, bilmem nelerin yüzünden, bilmem nelerin yüzünden biz hak etmiyoruz ama. Metinde de orada şeyler var okuduğum yerlerde. Şahıs şahıs söylemiş. İşte şu şu şunu yapıyor, şu şunu yapıyor, şu şunu yapıyor. Biz bunu hak etmiyoruz ama. Ya Rabbi sen ikram sahibisin, rahmet sahibisin. İşte senin rahmetinin yüzü suyu hürmetine biz layık değiliz. Buna yağmur gönder demiş bize. Ve şarıl yağmur inmeye başlamış. O şapka dolmadan da kimse kalkmamış orada. Ve büyük bir ihtimalle, hani bu ayete göre söylüyorum, şimşekli mimşekli bir olay olması lazım.
Oh, şöyle düşünüp diyebilir miyiz? Yağmurun yaradan tarafından bu okulları tek bir yanıtlarına yağmur indirilmiş.
İşte indiği de oluyor. Yani Allah'ın rahmet sebebiyle indiği de oluyor. Ama bazen rahmet kanallarını insanlar yaptıklarıyla kapatıyorlar. Hani de geçen derste dedik ya, rızık belli aslında. Sen çok büyük bir yanlış yapmadın üzere geliyor. Ama Allah'ın gazabını getirici, çağırıcı, senin bereket unsurlarını giderici bir şey olduğu takdirde onu engelliyorsun. Yoksa Allah'ın rahmeti her zaman var. Yani denizde her zaman rüzgar var. Sen yelkenlerini açman gerekiyor. Yelkenlerini açtığında sünnetullah'a uygun olduğu zaman gemi ilerliyor. Yoksa ilerlemiyor gemi. İşte sizin dediğiniz gibi Allah'ın rahmetini engelleyici, tam tersine gadabını çekici unsurlar. Bu olduğu zaman oluyor. Bu olduğu zaman oluyor. İşte bu şimşekte de Allah bunu gösteriyor. Bir kere gadabını gösteriyor şimşekle. Diyor ki, bakın diyor, siz bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz. Benim normal şartlar altında gadaplanmam lazım size diyor. Hatırlıyor musunuz, bir ayet-i kerimede bir şey diyordu. Eğer diyor biz diyor bütün mahlukatı diyor yaptıkları hataları yüzünden diyor peşinden cezalandırsaydık diyor, yeryüzünde dabbe kımıldanan canlı kalmazdı diyor. Ama Allah rahmet ediyor diyor. Ama yine de burada biz korkuyoruz değil mi? Şimşeği gördüğü zaman bizim bilinçaltımız, derinlerimiz o şimşeğin ne anlama geldiğini biliyor. Çünkü bizim alt bilincimizde bilinçaltı doğruları biliyor. Bir de fıtrati olarak da olaydan korkuyorsun. Hani şu an belki bize kolay geliyor ama o şimşekler falan çarptığı zamanki anları düşünün. Hele biraz yakınınıza geldiğin onu görüntüleri düşünün yani. Bir ayette de söyleyeceğim onun ne şey olduğunu. Siz hak etmiyorsunuz diyor ama bizim yağmura da ihtiyacımız var. Hele eski devirlerde bu çok daha şey. Hani şu anda suları biriktiriyoruz da şeyden, karasudan, işte neydi o, menenden bize su geliyor. Bunlar teknolojinin, Allah'ın ilminin verdiği şey. Ama eski devirlerde çok ciddi bir muhtaçlık var. Bu devirleri kendinize düşünsene. Bir tek tarlanız var ya. Çocuk evlendireceksiniz. O tarladan ürün çıktı. Çıkamadınız, evlendiremiyorsunuz. Tohum ekecek tohum bulamıyorsunuz. Yani o devirleri düşünün. Ama yine de tamah içindesiniz. Ümit içindesiniz. Yani yine de o şimşekten bekliyorsunuz o şeyleri. Ümitleri bekliyorsunuz. Yani Allah-u Teala rahmetini verecek. Ama hani fırçayla vermek denilen bir olay vardır. Yani fırça atıyor. Celalini gösteriyor. Ama yine de diyor ki bak vereceğim diyor. Ama değerini bilin mi diyor.
Yani yağmur duaları ben şöyle tahmin ediyorum. Cenab-ı hoşnut oluyor. Yağmur duaları çıkmasına. Çünkü yağmur diyorsunuz. Avrupa'ya çok fazla yağmur. Onların bir sıkıntısı yok.
Evet.
Alaksızın yuvası olan yerler.
Evet.
Ama İslam toplumundan da bir inanlardan Cenab-ı Hak bir gayret bekliyor. Bir gayret dua. Dua bunu bekliyor. Ben öyle tahmin ediyorum. Öyle değil mi?
Ya tövbe.
Tövbe
oluyor.
Bir de bak Allah'tan. Yani hadi yine bir.
Hatırlıyor musunuz? Bir ara tövbeyi konuşmuştum. Tövbenin ne olması lazım biliyor musunuz? Yani tövbe ve estağfurullah da senin itirafının olması lazım. Yani ya Rabbi ben biliyorum hatamı. Bunlar var. Tamam ben şeyim. Yani suçu başkasına atmıyor. Bakın şeytan ile, daha doğrusu iblis diyeyim. İblis ile insanın farkı bu. Yani Adem'e götürüyorum şeyi. Adem tövbe etti. İkisi de hata işledi bakın. Aynı kelimeyle geçiyor. Şeytanın işlediği, iblisin ettiğine de şey diyor, azdı diyor, azgınlık etti diyor. Adem'in ettiğini de aynı kelime kullanıyor. Taha suresi 114 olma, 117 ya da 114 olma. Aynı kelime kullanılıyor. Farkı ne? Adem diyor tövbe etti. İblis ise direndi.
Adem suçlu mu da şeytan? Şeytan yaptı mı? Kendini aldı. Çok önemli bu.
Aynen.
Suçlanmaya bak önemli.
İşte tövbe ve estağfurullah da istiğfar da suçu üzerine almak var. Allah bunu seviyor. Diğerinde ise direniyorsun. Yani iblisten bir amel yapıyorsun. Yok canım ben yapmadım diye savunmaya geçiyorsun bilmem ne. Hatta suçu başkasına atıyorsun. Allah'ın sevdiği tövbe de ya Rabbi ben kendi nefsime zulmettim. Ben yapıyorum yani bu şey özür dilerim. Bundan sonra dikkat edeceğim. Bu var. İşte sizin ne dedi? O yağmur duasında da toplumsal olarak bu eylem var. Ya Rabbi biz bunu hak etmiyoruz ya. Yani bizim hatalarımız var. Biliyoruz ya da bilmiyoruz. Ama ben şu sebilerin yüzü hürmetine bize rahmet et ya Rabbi.
Duayı bir tavsiyamı yani. Çok şahit olmuş.
Hemen hemen herkesin şahit olduğu bir olaydır. Ama doğru yapıldıysa yani gerçekten o his yani nasıl bireysel olarak yaşanıyor ya oradaki herkesin de onu yaşaması lazım. Yani o hissi yaşaması lazım toplumsal. Yani düşünsene gökten izleniyor. Ya her şey Allah gökte değil de yani izlenen bir olay var. Bir vakıa var yani orada. Bunun gerçekleşmesi lazım. Yani ümitlerin kesildiği anda geliyor Muzaffer Bey'in dediği gibi bu yağmur. Burada işte bundan bir ibretler vardır diyor. Şimdi şey lazım. Şu bilgi çok önemli. Sayfa 249 olması lazım. Burayı bir açın. Ra'd suresi. On üç. Çok iyi. 13. sure, 13. ayet. 13-13. Aklınızda kalması için de bu. 13-13. 12 ile beraber okuyayım. Bekir Bey'i okur musunuz?
Ve onlara Allah'tan başka bir dost yoktur. Artık onu geri çevirecek yoktur. Allah bir kavme suyu musibet dilediği zaman ve yüklü bulutları meydana getirin de size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren odur.
Şu sağdan sola okuyoruz. Şöyle. Size korku içinde sonra oku. Bir daha.
Size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren odur.
Bak ne kadar benzer gördünüz mü?
Size
bak.
Korku ve ümit içinde şimşeği gösteren odur.
Sanki buradaki okuduğumuz Rum suresindeki ayet gibi. Demek ki bundan sonrakiler bizim okuduğumuz Rum suresinin tefsiri gibi şimdi. açıklaması. Evet. Devam edin ve yüklü.
Size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren odur ve yüklü bulutları meydana getiren de.
Demek ki ümit neymiş? Yağmurmuş demek ki. Evet, devam.
Rad, gök gürültüsünü meydana getiren melek, onu hamd ile tesbih eder.
Devam.
Ve diğer melekler de Allah korkusundan tesbih getirirler. Yıldırımlar gönderir ve dilediğine onu isabet ettirir. Ve onlar Allah'ın bu hikmetli işleri hususunda mücadele ederler. Ve onun bu şiddeti karşısında durulmaz.
Evet. Bakın dikkatinizi çekti mi? Orada ne diyor? Rad diyor, onu hamd ile tesbih eder. Bazı tefsirlerde Rad'ın gök gürültüsü olduğu söyleniyor. Ama bak, gök gürültüsü tesbih edebilir. Ama hamd ile tesbih edemez. Yani şuursuz varlıklar tesbih edebilirler. Ne diyor? Yüsebbihu lehu ma fis semavati vel ard. Yerde ne, gökte ve ne varsa onu tesbih eder. Ama burada ne diyor? Hamd ile tesbih. Demek ki şuurlu bir şey olması lazım bunu yapabilmesi için.
Ben burada onun için takım tesbih. Belki şimşek diyor. Burada şimşek değil de yıldırım diyor. Yıldırımlar gönderir diyor.
Oraya geleceğiz. Şimdi rahattayız. Gök gürültüsündeyiz daha. Gök gürültüsü ne? Şimşeğin kardeşi. Yani şimşek çıkıyor ya. Şimşek aynı anda oluyor. Şimdi bu ısı farklılığı oluşuyor ya şimşek oluşurken. Şimşek oluşurken o kadar net iyi bir genleşme oluyor ki. O genleşmede su molekülleri yer değiştiriyormuş. Ses hızını açtıklarından. Hani bir uçak, ses hızını geçen uçak bir gök gürültüsü gibi ses çıkarır ya, aynı etkiyle gök gürültüsü oluşuyormuş. Yani şimşek ve gök gürültüsü aslında aynı mekanizma. Yani aynı anda değerlendirilecek bir şey burada. Tabii şimşek ışık hızıyla geldiği için gözümüze, öbürü de ses hızıyla geldiği için bir farklılık var ama aslında aynı olan. Yani burada Rad demesi, şimşek, yani ne diyor bakın, gök gürültüsünü meydana getiren melek eşittir şimşeğin oluşmasına meydana getiren melek. Aynı kavram burada. Yani gök gürültüsü ile şimşek çok yakın kavramlar durumda. Şunu demek istiyorum. Allah'ın görevli bir meleği var. Yani bizzati aslında bu olayları Allah yapıyor. Değil mi? Zatı teliyle. Ama sünnetullah gereğinde bir melek icra ediyor bunu. Bu Allah'ın oluş kanunu. Sünnetullah dediğimiz işleyiş mekanizması. Ve bu sünnetullah içerisindeki görevli olan Rad meleği ne yapıyormuş biliyor musunuz? Onu hamd ile tesbih ediyormuş. Devam. Ve diğer melekler de Allah korkusundan, bakın altını çiziyorum, Allah korkusundan yine aynı şekilde hamd ile tesbih ederler. Hani erkeksen korkma. Hani başında dedim ya, bir adam korkmuyorsa imanını sorgulaması lazım dediğime. Yani melekler, koskoca melekler yani bu olayın şiddetinden, korkusundan diyor bakın. Yani Allah'ın korkusundan yine tesbih ediyorlar. Biz ne yapıyoruz o esnada düşünmemiz lazım.
Biz farkında, şimdi farkında değiliz.
Efendim?
Biz farkında değiliz, onu düşünüyoruz.
Evet.
Korkumuz ondan az.
Bak biraz evvel ne düşündüm? Şimdi bir yaşantı var. Bir de sünnetullahı görüyor. Yani sistemi görüyor. Haşa, Allah'ı görmüyor. İnanmıyor demiyorum bakın. Olayların içerisinde Allah'ı görmüyor, Allah'ı dahi etmiyor. Herhangi bir inançsız kimse gibi olayları müşahede ediyor. Bakın bu tehlikeli. Siz belgesel izleyebilirsiniz. Siz okullarda ders görebilirsiniz. Ama herhangi gibi biri gibi olayları değerlendiremezsiniz. Hatırlıyor musunuz? Bu laisizmin, deisizmin temellerini konuşmuştuk bir ara. Kafir, Allah'ı inkar eden birisi yok aslında. Ne var? Hani bugün bizim dinsiz, ateist diye şey yaptığımız insanların da aslında inandığı bir Allah var. Ama onların iddia ettikleri şu, Fransa'da çıkmış bir olay bu, laisizm temelleri dediğim olay bu. Diyor ki, ya Allah var tabii ki, yani yerleri gökleri yaratan biri var. Ama bu gökte yaratmıştır Yerle uğraşmaz. Niye uğraşsın ki? Yer süfli bir yer. Aşağı bir yer. Allah'ı yere indirip de, yere indirmeyi anlıyorsunuz değil mi? Yere indirip de dünya işleriyle niye uğraşıyorsunuz? Dünya işleri bize ait. O yukarılarda biz kendi işlerimizi şey yaparız, ayarlarız şeklinde bir düşünce var. Peki bu yanlış düşünce değil mi? Bizde olması gereken ne? İşte biz öyle düşündüğümüz takdirde bunlar olaylardır, ilimdir. İşte biraz evvel şimşeği anlattım, uf falan dedik ama işte tedirgin anlattım ben. Ya bir şimşekte işte tüm İstanbul'un bir anda yattığı ampul kadar elektrik var. E Allah'ı katmadığın zaman bu düşüncenin içerisine yanlış.
Ne büyük enerji, büyük enerji.
Ne büyük enerji, vay be, tamam ondan sonra devam et. Ama Allah'ı işin içerisine kattığında çok farklı davranıyorsun o zaman. İşte bizim yapmamız gereken de o. Bu şimşek bir örnek. Yaşantının içerisine sürekli Allah'ı dahil ederek o gözle bakmamız lazım. O zaman baktığın zaman ne oluyor biliyor musun? İşte konumuz şimşek. Şimşek çaktığı zaman, gök gürüldüğü zaman, dolu yağdığı zaman, hava olağanüstü karardığı zaman, hatırlıyor musunuz geçenlerde oldu, böyle bir anda toz bulutu kapladı, her de kıpkırmızı oldu. Ya bu meteorolojik olaydır falan demeyeceksin. Ya bu bir yanlış yapıyoruz ya, insanlık olarak bir şey yapıyoruz.
Bu bize izah olabilir mi? Bulabilir mi?
Ya bir şeyler dönüyor, bir yanlışlık var ortamda. En azından tövbe estağfurullah çek. Ya ben yaşantımda hatırlıyorum. Mesela yazın biz Ankara'daydık, böyle çok sıcak şeyler olurdu. Biraz normalin üstünde bir sıcaklık olduğu zaman annem korkardı. Ya de çocuklar bir abdest alın, bir tövbe estağfurullah getirin ya, bu hayra alamet değil. Ama şeyde bakın, şu an bakılıyor mevsim normallerinin üstünde.
Hep Allah bağdeniz vermiş. Allah'ı katarak mı oldu?
Evet. Pardon, bir Mehmet Acar kokmuş, tekrar şey yapacağım. Birisi düşmüş ama dur. Erdinç Bey? Mehmet Bey? Ha, Erdinç Bey düşmüş. Bir saniye, Erdinç Bey'i arıyorum ben.
Tamam.
Bir de rahat söylüyorum.
Erdinç Bey, hat düşmüş, kusura bakmayın. Devam ediyoruz. Aynı şekilde bakın, deprem olayında hatırlıyor musunuz? 99 olayında bir olay oldu. Yeni Asya gazetesi mi yazarı vardı, kimdi o? İçeri alındı. Hatırlıyor musunuz? Dedi ki bu Allah'ın ikazıdır dedi. Ve o zaman işte o şu an 28 Şubat'ının devam ettiği Ergenekon sürecinin başlangıcıydı. Tabii o zaman biz fark etmiyorduk olayları o zamanda. Niye kasıtlı yapıldı o olay? Yani deprem olayı oldu. Bu depremin bir sebebi var arkadaşlar. Allah durup dururken azabını göndermez. Manevi bir şeyler yapılıyor mesajını verdi. Yani olayı Allah'a bağladı. Tamam, yani deprem olayının fiziksel bazı şeylere olduğunu inkar etmedi. Bunu hepimiz biliyoruz ama manevi sebeplerini... Yani sistemin içerisine Allah'ı da dahil etti. Kasıtlı olarak ibret-i alem olsun diye hapse atıldı o kişi, cezalandırıldı. Neden? İşte biraz evvel dediğim gibi o laisizm denilen ateizmi, deisizmin şeyinde o var. Allah'ı sistemin içerisine koyamazsınız diyor. Allah vardır ama bunlar kendi kendine olan olaylar ya. Niçin biliyor musunuz? Siz Allah'ı sistemin içerisine kattığınızda belirli bir mantık silsilesinin işlemesi lazım. Ya demek ki sistem Allah'ın varlığıyla işliyor. Din var. Din bize bir şeyler yapıyor, anlatıyor. Ahiret var. Ahiret varsa hesap var. Hesap varsa ben ibadet etmeliyim, namaz kılmalıyım. Küt diye başına secdeye gitmesi lazım. Bu nefse ağır geliyor. Yaşanabilir değerlerinde değil. Hemen inkara da gidemiyor. Ruh var. Bir insanda ruh varsa Allah'ı inkar etmesi mümkün değil. Bir yaratıcıyı inkar etmesi mümkün değil. Ben hani ona göre söylüyorum. Çünkü ruh, ayet-i kerime ne diyor? Min emrihi Rabbi. Sana ruhtan sorarlar de ki diyor, ruh Allah'ın emrindendir. Allah'ın emrinden olan, Adem'e üflenmiş olan ruh bizde var ise, herkes de var ise E nasıl mümkün olabilir Allah'ı inkar etmesi, yaratıcıyı inkar etmesi? Teknik olarak mümkün değil. Ama yaşanılabilir, nefse ağır gelen değerler var. İşte o yüzden oluyor. Bu onların hatası. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Aynı şimşek olayında olduğu gibi şimşeği gördüğümüz zaman bizim Allah'tan havf etmemiz gerekiyor. Korkmamız gerekiyor.
Firar edeceğiz.
Allah'a firar edeceğiz işte. Yani Allah bunu istiyor. İşte bu ayetleri böyle değerlendirdiğimiz takdirde sizi bir yerlere götürüyor. Yoksa diğer ben tefsirlere baktım işte şimşek şu kadar kuvvetli bilmem ne yağmur yağacak falan. Yok yani bilimsel açıklama bir anlamda tehlikeli bile olabiliyor. Bakın ben şeye çok karşıyım. Bir şey anlatılıyor, Kur'an mucizeleri anlatılıyor güya. Deniyor ki ta diyor 1400 yıl evvel diyor kitapta var diyor bu. İnanın ben o söze kızıyorum. Ya o kitabı indiren kim arkadaşlar? Allah. Sanki kitabı ben şöyle anlıyorum. Peygamber Efendimiz yazmış. 1400 yıl evvel öngörmüş. O zamanki cahil ortamda öngörmüş. Vay be ne büyük mucize. Ya Allah Allah ya şu an şimşeğin şeylerini gördüm. Onu yaratan Allah. Kara delikleri yaratan Allah. Şu sistemi yaratan Allah aynı zaman indiriyor. Sadece belirli ilmi şeyler o zaman açıklanırsa, ya şu anki kozmik değerler, şu anki megabaytlar bilmem ışık hızları değerleri 1400 yıl evvel kişilere açıklayabilir misin? 1400 yıl evvel indiği için o zamanki ifadelerle kullanılıyor. Ama Kur'an bir mucize ya. Öyle ifadeler kullanılmış ki biz bugünkü fiziksel değerleri hala kullanılan değerlerle açıklayabiliyoruz. Örnek, çok bilinen bir örnek var. Biz diyor demiri, hadidi, hadid suresinde indirdik diyor. Yani maden olarak bulduk falan demiyor. Araştırılıyor ki dünyanın ilk yaratıldığı sıralarda demir yok. Gök taşlarıyla uzaydan gelmiş. Öyle bir istila olmuş ki göktaşı istilasına uğramış ki demir içeren gök taşlarıyla toprağın içerilerinde olmuş. Biz onu kullanmaktayız şimdi. Ama bunu enzele kelimesiyle indirmek, nazil olmak kelimesiyle indirdiği için biz şu an onun sırlarına varıyoruz. Bu anlamda bak teslim olmak adına, Allah'ın ayetlerini görmek adına böyle 1400 yıl evvelki demek doğru. Ama derinlerinde çok da doğru değil. Neden? Ya Allah'ın o şeyliğine acziyet getirmiş oluyorsun, mucizeliğine. O İncil'i anlatabiliyorum değil mi? Yani buna biraz dikkat etmek lazım. Yani bizim de daha ilmimiz ne ki ya?
Güzel bir şey var, özür dilerim. Güneşten 17 milyar büyüklükte bir kütle kara delik. Duydun mu onu?
Yok.
19 milyar kütle biten bir şey oldu. Güneşten 17 milyar daha büyük kütlesi evet. Kara delik sadece.
Evet.
Galaksinin tamamı kara delik. Yani çünkü yani 17 milyar daha büyük bir ufak nokta bir gözükmüyor bile şeyde.
Kainatın ısını olmuyor.
Ya gözükmüyor bile yani.
İşte daha sonra da yağmuru isabet ettiriyor. Bak diyor ki sonunda bir şey var. Allah'ın bu hikmetli işleri hususunda mücadele ederler diyor. İşte şu şöyleymiş, bu böyleymiş falan diyor ya onunla mücadele ederler. Bir de ben burada şunu görüyorum. Rad suresinde biraz şey yapalım. Hemen hemen aynı benzer ayetler. Kardeş ayetler gibi bunlar. Siz melekleri işin içerisine dahil etmediğiniz takdirde bakın ne kadar ilginç değil mi? Bu gök olaylarını ve şimşek gök gürültüsü olayları demek ki şey yapan bir melek var, idare ettiren. Yani melek var. Kur'an'da yazıyor. Yani siz bunu inkar ettiğiniz takdirde amentu billahi ve melaiketihi var ya buna hasar veriyorsunuz kendi alanınızda. Ya olur mu canım işte sünnetullah var bilmem ne. Tamam da sünnetullahın içindeki sünnetullah'a Allah meleklerini koymuş. Ha biz nasıl olduğunu bilmiyoruz bunu. Mesela deniyor ki her yağmur tanesini bir melek indiriyor. Biz bunu anlayamıyoruz şu anki şeylerle. Karikatürize resim edilmiş değerlerle belki anlayabiliriz. Ama işin gerçeğini anlayamıyoruz. Belki de diyorum bizim fizik kanunu olarak değerlendirdiklerimiz var ya bildiklerimiz. Bunların işleyi sisteminde Allah bir şekilde melekleri devreye sokmuş. Mesela F kuvveti var ya fizikte. Bir yazı okudum ben. Fizikteki F kuvveti, kuvvet Allah'ı açıklayan bir kuvvetmiş. Mesela yer çekimi açıklanamıyormuş. Yani Newton'un ya da Einstein'ın kütle çekim kanunuyla açıkladığı bir şeyler var. Formülize ediliyor. Ama bu kuvvet ne? Aslı ne? Ne? Kaynağı ne? Gösterilemiyor, ifade edilemiyor, açıklanamıyor bu kuvvet. Kara delik o şey, Binkman teorisini biliyorsunuz. Her şey tek bir noktaydı, patlamayla oldu. Sonra tekrar geri gelecek. Bugün hakikate çok yakın bir teori olduğu ifade ediliyor. İlk kuvveti vermesi ne? Bu açıklanamıyor. İşte bu F'ler var ya, buna kuvvet birimi deniyor. F'ler Allah'ın varlığını en büyük delil olarak gösteriyorlar bunu. İşte belki de bu kuvvetin içerisinde Allah'ın bizzatihi kuvvetine meleklerin sistem gereği dahil olması var. Biz bunu algılayabiliyor muyuz? Algılamıyoruz. Bizim melek deyince karşımıza resmedilen değerler aklımıza geliyor. Cebrail bütün olayları yapar diyor. Mikail Aleyhisselam'ı biliyorsunuz değil mi Mikail'e? Bütün dünyada cereyan meteorolojik olayları yapıyor diyor. Nasıl yapıyor? Biz bilmiyoruz. Biz sadece iman etmekle yükümlüyüz. Ama acaba nasıl dediğimizde sistemin içerisinde bunları katmak zorundayız arkadaşlar. Bakın çünkü diyor ki Allah Rad meleği ve melekler Allah korkusuna tesbih getirirler diyor. Biz bir kere bir olayın varlığına iman edeceğiz. Sonra da biz de korkmamız gerektiğini bu olaylarda bileceğiz. Bunu açıklamak istedim.
Bazen Cenab-ı Hak bizler, genelde bizler. Oradaki biz Arapçada zıdayılınla bir kudreti gösteren bir şey, bir de melekler de vasıtasıyla yaptırdığını ifade eden şeyler diyorlar. İstanbul'da bir dönem.
Ben dediği zaman bihi zatihi zat-ı ilahisiyle yaptıkları var.
Evet.
Bizde ise biliyorsunuz bizim içerisinde ben de vardır. Bihi zatihi kendi yapıyor. Ama sünnetullah gereğinde bir şeyler devreye giriyor. Buna kanunlar diyebilirsiniz, melekler diyebilirsiniz ya da esma tecellileri diyebilirsiniz. Bekir Bey, esma tecellileriyle olaylara müdahale, olayların işlemesi, müdahale demeyin.
Bir iki ayette geçmişte, nevit uyuyutup uyandırması bizzat kendisi tarafından olabilir.
Aynen. Yani bazen bizzatihi kendisi, evet. Hani yetki kudreti meselesi var ya bu. Bazen de sistem gereği. Mesela bir bakan kalkıp kendisi de bir yeri kontrol teftiş edebilir. Bu bizzatihi kendisidir. Şeylerini de gönderir, müfettişlerini de gönderebilir. Ama müfettişleriyle gönderdiği de aslında kendisidir. O bakan adına orayı teftiş eder aslında. Sorumlusu bakandır yani. Onun adına yapılır. Mesela nikah kıyılır, belediye adına yapılır değil mi? Yani sanki belediye başkanını kılması lazım nikahı. Ama bir yani memur yapıyor.
Onun bana verdiği yetkiyle.
Yetkiyle diyor aynı şekilde. İşte biz, ben dediği, bizzatihi kendisi Allah-u Teala'nın, biz dediği sünnetullah, melekleri ya da esma tecellileri. Bu esmaları konuşmuştuk değil mi sizle? Allah'ın sistemi esmalarla yürüyor. Ve bunun bilgisini de biliyorsunuz biz çok şanslıyız o anlamda. Ruh üflemesi olayıyla Adem'e veriyor. O sahneyle ilgili değişik ayetler var. İki ayet bir yere götürüyor. Biz ruhumuzdan üfledik diyor ve secde edin dedik diyor meleklere. İkisinde diyor ki biz diyor bütün esmayı öğrettik diyor. Bakın orada isimler değil, çok ilginç.
Eşya mı?
Eşya yok, geçmiyor eşya.
Tesirde
geçiyor. Mealde esma diyor. Külleha diyor. Bütün esmayı öğrettik diyor. İşte esmalar anlaşılmadığı için bugüne kadar. Esmalar daha yeni yeni anlaşılıyor. Esmalar sanki Allah'ın özellikleri kendini ilgilendirir. Sistemde hiç yeri yokmuş gibi anlatılıyor. Halbuki Allah'ın yarattığı bütün sistemde arş dahil olmak üzere, cennet dahil olmak üzere, yeryüzü dahil olmak üzere esma tecellileriyle iş görür. Ama daha yeni yeni anlaşılıyor bunlar. En fazla esmalar ne için kullanılıyordu biliyor musunuz? Belirli şu esmayı çekersem duam kabul olur diye kullanılıyordu.
Aynen.
Ne kadar haksızlık ya. Ne kadar haksızlık ya. Allah'ın esmalarına ne kadar haksızlık. Geçen gün bir ayete baktık. Onlar diyor esmalar konusunda çok büyük yanlışlıklar yaparlar diyor. Karşılığını göreceklerdir diyor.
Geleneksel din öğretisinde bunlar var ama görüyoruz. Çıkıyor televizyona bak. 500 defa bunlar, 300 defa bunlar yapalım falan belki var. Ama diye bir gafil olmasın diye de olabilir ama fazla da bağlama da doğru değil.
İşte Allah tehdit ediyor. Onlar diyor yanlış bilgilerinden dolayı diyor. Esmaları diyor böyle Allah'ın esmalarına şöyle şöyle yaptılar göreceklerdir diyor. Çok ilginç bir ay ona dikkat etmek lazım. Yani Allahu Teala zatı iş yapıyor. Ama biz dediği yerde esmalarıyla bütün bu sistem bu esmalarla dönüyor. E sen o esmayı aman bir kızım şunu yapsın aman benim şey olsun ama Allah'ın razı olsun çek. Ne kadar basite indirgemek ya. E sen ne yapacaksın? Ben insanım. Allah Adem'e bütün esmaları öğretti. Beni de bu şekilde secde ettirtti. Ben de kendimdeki bu esma tecellilerinin artması için düşünce sistemimle öyle doğru davranışlarda bulunayım ki bendeki o esma tecellileri artsın. Hazreti İbrahim'in rızkı konusundaki genişliği biliyorsunuz değil mi? Hatta rahatsız edecek derecede kendisine şey yapıyor. Peki oturup da Er-Rezzak, Er-Rezzak, Er-Rezzak diyerek mi o duruma geldi? Yoksa o kadar güzel bir düşünce sistematiği içerisinde bulundu ki Allah Er-Rezzak esmasının kendindeki tecellisinin artmasına sebep oldu. E biz de her şekliyle esmaları güzelce doğru anlayıp bende ne eksik? Demek ki benim düşünce sistemimde ve amelimde yanlışlıklar var. Özellikle düşünce sistemimde yanlışlıklar var. Ben bunu düzelteyim diye davranmamız lazım biz. O anlamda dikkat etmek lazım. Esmalara girmişken şunu da yapayım. Zülcelal ve İkram diye bir şey duymuşsunuzdur. İşte ben bu şimşek olayında bunu gördüm. Celal biliyorsunuz Celal. Aslında yanlış anlaşılıyor. Celal böyle öfrik, tüy, kaka şeyler yani değil. Aynı zamanda Allah'ın yaptırım gücüdür. Yani celalle işler dönüyor.
Azametinin
göstergesi ama biz korkutucu olarak algılıyoruz. Azamet olarak alırım, yaptırım gücü alırım. Azameti var, şimşeğin çakması. Ama ikram da var. Yani yağmur da yağıyor. Onda da ikram ediyor.
Tamam ve bu esması bütünleşiyorsan, örtüşüyor.
Aynen işte bu. Yani bu Zülcelal ve İkram'ın ayetsel izahlarından biri de bu var. Biz ne yapıyoruz namazlardan sonra? Sağa sola selam veriyoruz ve Allah'a dönüyoruz orada. Yani Allah her yerde de hani kıbleye dönme cihetiyle dönüyoruz. Allahümme ente selam diyoruz. Ey Allah'ım sen selamsın. Ve minke es selam. Selam var ya selam o da sendendir. Tebarek de seni tebarek ederiz. Ya zel celali ve ikram. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım. Yani sen azamet sahibisin. Buna rağmen ikram ediyorsun ama sen selamsın ya hani. Bize de yumuşaklıkla, esenlikle, selametle nasip eyle ya Rabbel Alemin.
Zaten hiçbir yerde ayrı ayrı selam
edecek. Evet. Esmalarda da celil esması var. Celal esması yok. Çünkü insan celal esmasını çıplak olarak kaldıramaz. Ya şimşeğin gücünü gördünüz ya. 200 milyar tane şimşek var. Bir tane şimşeğin tecellisini gördük. Nasıl olacak? Ancak ikramla kaldırılabilirliği var. Sadaka Allah'ı lazım.
Bir de savaş edecekler var ya. Nasıl öğüt veriyormuş?
Evet.
Yani hocam, dini anlamak lazım.
Hocam aslında şey belki yuri diye yani görmeyle ifade ediyor.
Aynen öyle. O daha kuvvetli. Bir üst derece fazlası onun.
Ve yani
ya işte vakit olsaydı onları da açıklayacaktım. Yani neler var da yetkizler. Belki haftaya isterseniz onu da yapabiliriz. Yani. Tamam inşallah.